Herkese merhaba. Meta Türkiye Kamu Politikaları ekibi olarak yaptığımız Durum Güncellemesi podcast'inin 10. bölümüyle karşınızdayız. Podcast'imizi ilk defa dinleyenleriniz için ben önce kendimi tanıtmak isterim. Ben Ece, Kamu Politikaları Departmanı'nda Programlar Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bugün konuklarımla birlikte dijital vatandaşlık konusunu ele alacağız. Konuklarımın arasında bugün İNGEV Araştırma Direktörü Can Çakır ve Oxford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Emre Eren Korkmaz bulunmakta. İkiniz de hoş geldiniz. Ben sözü sizlere verirken önce birazcık kendinizi tanıtmanızı rica ederek vermek istiyorum. Eren, istersen senle başlayalım. Merhaba.
Merhabalar, çok teşekkürler. Ben Emre Eren Korkmaz. Oxford Üniversitesi'nde Uluslararası Kalkınma Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Göç Yüksek Lisans Programı'nda ders veriyorum. 2016'dan beri buradayım. Araştırma konularımda daha çok son teknolojilerin uluslararası kalkınmaya, göçmenlere etkisine dair. Bu dijital vatandaşlık çalışmamızın da grup lideri olarak içinde yer aldım. Bu şekilde herhalde özetleyebilirim.
Şahane, teşekkürler. Can, sen de hoş geldin. Seni de biraz tanıyabilir miyiz?
Merhabalar Ece, çok teşekkür ederim. Benim ismim Can Çakır, İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nde direktör olarak çalışıyorum. Ömrümüz böyle araştırmalar farklı konularda, toplumsal cinsiyet eşitliğinden dijital vatandaşlığa, Türkiye'de işsiz vatandaşların sorunlarından farklı farklı dezavantajlı grupların sorunlarını anlamak için çalışmalar yaparak geçiriyoruz zamanımızı. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi aslında ikiniz de birazcık kendinizi tanıttığınız kısımlarda bahsettiniz. Şimdi aslında biz 2020'den beri sizlerle birlikte yakından çalışıyoruz. Bu yılın içerisinde de aslında Meta tarafından finanse edilen ve sizlerin işbirliğiyle birlikte oluşturulan Oxford Üniversitesi'nin yazdığı, Eren'in liderliğinde ve Canların İNGEV ekibinin yerelde araştırmasını yaptığı bir araştırma raporu yayınlandı dijital vatandaşlık özelinde. Şimdi bu raporun içeriğine girmeden önce ben birazcık kavram özelinden konuşmaya başlamak istiyorum. Eren, birazcık seninle başlarsak konuşmamıza. Dijital vatandaşlık kavramı nedir? Günümüz dünyasında bu neden önem taşıyor? Bize birazcık bahsedebilir misin?
Tabii yoğun bir teknolojik dönüşümün içinden geçiyoruz. Yani bunun hızına yetişmek mümkün değil. İşte 10-15 yıl öncesinde akıllı telefonlar ya da sosyal medya gibi konular gündemimizde yokken şu an onsuz yaşayamıyoruz. Yani bizim bir parçamız oldu. Yapay zekada, blok zincirinde çok ciddi ilerlemeler var ama bununla da yetmiyor. İşte Meta'nın da şu son dönemde öne çıkardığı bir nevi artırılmış ya da sanal gerçeklik gibi alanlarda çok ciddi gelişmeler var. Yani teknoloji çok hızlı değişiyor ve biz çok hızlı bir dönüşüm içindeyiz. Bu yaşamın her alanını etkiliyor. Yani kişisel anlamda kendimizi nasıl ifade ettiğimizi etkiliyor. İş ve mesleki hedeflerimizi etkiliyor. Kişisel, ailevi, psikolojik yaşamımızı etkiliyor. Aşk yaşamımızı etkiliyor. Her şeyi etkiliyor. Doğal olarak bütün yaşamı etkileyen bu değişimlerin vatandaşlık kavramını etkilememesi mümkün değil. Bugüne kadar ya da geleneksel anlamda vatandaşlık kavramı devletle birey arasında, vatandaş arasındaki ilişkileri, hakları, sorumlulukları özetlerdi. Buna belki şirketler ya da işte STK'lar, sosyal hareketler gibi geniş bir kamusal alan eşlik ederdi. Bunu belki uluslararası alanda küreselleşmeyle beraber tartışıp hani daha farklı boyutlarda da tartışmalar oldu. Ama bunun artık bir dijital yönü de var. Çünkü dijital yaşam ya da online yaşam artık hayatın ayrılmaz bir parçası. Eskiden yine de bir online ve offline ayrımı yapılıyordu mesela. İşte örneğin internete gireceğiz diyorduk, ayrılıyorduk bir şekilde. Ama şu an online ve offline yaşamda iç içe geçmiş durumda. Yani biz örneğin bir yol bulacaksak yine aplikasyona bakıp yol buluyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ederken bir yandan sosyal medyayı paylaşıyoruz, bir yandan fotoğraf paylaşıyoruz. Sosyal medyada bize yapılan bir yorum bütün gün moralimizi bozabiliyor. İnsanlara o şekilde örneğin kötü davranabiliyoruz. Veya Covid döneminde işte ne ön plana çıktı? Online ticaret ön plana çıktı. Online eğitim konusu gündem olmaya başladı. Tüm bu alanlar aslında bizim tüm yaşamımızda online ve offline ayrımının silikleştiğini gösteriyor. Bu devletle ya da vatandaşlıkla ilişkili tüm alanları da etkiliyor. Artık görüşlerimizi sosyal medyada savunuyoruz. bürokratik işlerimizi yine dijital ortamlarda yapıyoruz. Bu nedenle biz de şunu tartıştık. Yani bu kavramın bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Bu noktada bir eksiklik olduğunu da gördük. Literatüre baktığımızda daha çok eğitim alanında dijital vatandaşlık üzerine belirli müfredat çalışmaları yapılmış. Harvard Üniversitesi'nde bir yapılan çalışmalar var. Biz bu çalışmayı hem daha geniş bir dijital vatandaşlık bünyesinde ele alalım, bir altyapı oluşturalım diye düşündük. Hem de Türkiye özgürlüğünde bu konuyu tartışıp neler, hangi sorunlar ön plana çıkıyor bunu anlatalım diye ortaya koyduk. Bu çalışma bu şekilde ortaya çıktı. Esas o anlamında da bizim kamusal yaşamda devletle, toplumla ilişkilerimizin aslında bir bütünü olarak düşünülebilir. Bu nedenle de işte çeşitli alt başlıklarla bunu tartıştık. Birazdan bunları konuşabiliriz ama dijital hukuk, hukuktan nezakete, işte ticaretten iletişime, haklar ve sorumluluklardan sağlığa, işte ya da bu işte olumsuz işte manipülasyonlar, nefret söylemleri gibi etkilerden, sonuçlardan diğer konulara kadar hemen her konuyu değerlendirmeye çalıştık. Esasında yaptığımız çalışmanın kısa bir özetini bu şekilde verebilirim.
Şahane. Peki şöyle bir şeyin hala, yani bu anlattıklarından aslında hem çevrim için hem çevrim dışının, hem devletle işte vatandaşların birbirleriyle olan ilişkilerin bu kadar hani her iki alanda da birbirinin içine girmesi ve belki sürdürülebilirliği de düşünüldüğünde sence hani dijital vatandaş olmak istemiyorum deme şansı var mı bir bireyin günümüz dünyasında?
Yani bu çok zor. Yani bundan kaçmak çok zor. Bu istenen bir şey midir? Zannetmiyorum. Çünkü artık arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, siyasi mücadeleler, bürokratik işler, eğitim, ticaret, her şeyin online olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani online alanda yansımasının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Belki bir COVID öncesine kadar bu yönde belli bir anlayış geliştirmek mümkün olabilirdi ama zaten pandemiyle beraber bu da neredeyse imkansız hale geldi. Yani artık mesela okullar kapandı. Yani eğitim online oldu. Ben bundan vazgeçiyorum diyemiyoruz. İş yerine gidemiyoruz. Evden çalışmaya başlıyoruz. Çıkıp alışveriş yapamıyoruz. Online siparişte bulunuyoruz. Yani bunun ya da zorunlulukların dışında online alanın size sunduğu çok fazla İmkanlar var. Dünyadan haberdar oluyorsunuz, görüşlerinizi, kendinizi ifade edebiliyorsunuz, daha ucuza ürünler alabiliyorsunuz, diğer kullanıcıların yorumlarını okuyabiliyorsunuz. Bir tatile giderken bunlar ya da işte bir şey, ürün alırken bunlar çok önemli veriler. Doğalında bunu reddetmek de çok mantıklı bir yerde durmuyor. O nedenle bundan kaçmak ve bunun olumsuz şartlarından bir şekilde kurtulmak mümkün olmuyor. Ondan kaçmanın da yarattığı çok olumsuz şartlar var. O nedenle bu ortamın bu hem çevrim içi hem de çevrim dışı dünyanın nasıl birleştiğini anlamak, yeniden bunu anlamlandırmak ve olumlu yanları kullanırken de kendimizi korumak gerekiyor. Belki bu şekilde değerlendirilebilir.
Tamam, şahane, teşekkür ederim. Peki aslında tam şimdi buradan alırsak Can, siz aslında hani İngev olarak söylediğin gibi pek çok farklı alanda da araştırmalar yapıyorsunuz Türkiye kapsamında. Bu araştırma raporunun yazılması sürecinde de aslında Türkiye'de dijital vatandaşlık kavramının nasıl anlaşıldığına dair yine bir araştırma yaptınız. Şimdi bu araştırmayı göz önünde bulundurarak bize bir öne çıkan verileri paylaşabilir misin? Ve bu veriler kapsamında hani Türkiye dijital vatandaşlık kavramını ne kadar biliyor? Bize birazcık anlatabilir misin?
Tabii ki. Şimdi ikinci sorudan başlayayım. Daha kritik bir şey o. Çünkü dijital vatandaşlık ve dijital vatandaşlığın neler barındırdığı çok yaygın olan olarak bilinen unsurlar değil Türkiye'de. Her 4 kişiden biri seviyesinde bir aşinalıktan ancak söz edilebilir. Burada bu da eğitim seviyesine göre çok değişkenlik gösteren bir durum. O bilenlerin aşina olduğunu söyleyenlerin aşina olduğunu düşünebileceklerimizin önemli bir kısmı üniversite seviyesinde. Hatta işte nefret söylemi, trolleme, dezenformasyon, siber zorbalık gibi kavramlara girdiğimizde gene ortalamada %30'larda yaklaşık olarak duran bilinirlik seviyeleri görüyoruz. Şimdi bir kavramın yayılması için ya da gerekliliklerinin yapılması için ilk adım o kavramın bilinmesi ve tanınması ve yani zihinlerde ayrı bir unsur olarak yer etmesidir dersek, o açıdan çok aslında temel başlangıç noktasında bir yerdeyiz ve gidilecek yolumuz var. Mesela siber zorbalık gibi bir kavram sorulduğu zaman %40'larda kalıyor bunun bilinirliği ve gene dediğim gibi bunun çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturuyor. Birazcık eğitim durumuna göre değişkenlik gösteren bir ortam var. Dezenformasyona gittiğimiz zaman %25'lere iniyor mesela dezenformasyonun bir kavram olarak bilinirliği ve bu da ülkede sosyal medya açısından dezenformasyonu yayılabilir, yayılması kolay ve hızlı bir etkiye dönüştüren temel nedenlerden biri. Öne çıkan verilerden biraz özet gibi bahsetmek gerekirse, dijital erişimin Türkiye'de yüksek olduğunu bir kere görüyoruz. Özellikle mobil cihazları, cep telefonlarını göz önüne alırsak, neredeyse tüm nüfusun internete o ya da bu şekilde erişebilen bir cihazı var. %100 değil ama neredeyse bütün nüfusa yakın, %90'ın üzerinde internete erişim bulunuyor. Cep telefonunda dahil edersek bu işe. İnternete niye giriyoruz dediğimiz zaman sosyal medya ciddi şekilde öne çıkan ilk neden oluyor. İnterneti gezmek, işte anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanmak, video sinema izlemek, işte gazete dergi okumak gibi unsurlar da onu takip ediyor ama sosyal medya hesaplarına girmek açık ara farklı en çok karşımıza çıkan ve Türkiye'de en çok internete girilen, internete girmeye sebep olan nedenlerin başında geliyor. E-Devlet'e baktığımız zaman gene %70'lerde bir kullanım oranı görüyoruz. İşte internet bankacılığına baktığımız zaman gene %60'larda bir oran görüyoruz. Özellikle üniversite mezunlarına baktığımızda her 5 kişiden 4'ünün internetten fatura ödeme gibi işlerini, internetten alışveriş gibi işleri internet üzerinden yürüttüğünü görüyoruz. Dolayısıyla fatura ödemek, alışveriş gibi daha önce fiziksel olarak yapılan birçok şeyin artık tüm nüfus genelinde internete taşındığını görüyoruz. Özellikle Covid'in de bir etkisi olacaktır kaçınılmaz olarak bunu diye yorumlayabiliriz. Onun dışında güvenli internet uygulamaları ile ilgili bir takım kısaca bulgulardan bahsedeyim. İnternetin tabii önemli soru işaretlerinden biri, işte internette alışveriş yapıyoruz, bankacılık işlemi yapıyoruz, bazı kişisel bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bunların güvenli kullanımı ile ilgili bilgiler ne derece bilmiyor, ne derece farkındalığa sahip diye baktık. Bu önemli unsurlardan biriydi irdelediğimiz. İşte antivirüs yazılımı kullanımı çoğunluğun yapmadığı bir şey diye görüyoruz. Gene yaklaşık %50-50 nasıl güçlü bir şifre oluşturulur bilirim diyor. Nüfusun yarısı bu konuyla ilgili çok bir bilgi sahibi olmadığını söylüyor. İşte internette okuduğum bilgilerin doğruluğunu farklı kaynaklardan kontrol ederim. Gene %50'nin biraz altında kalan, %40'larda bir yerde duruyor. Özellikle eğitim durumuna göre çok değişkenlik gösteriyor. Üniversite mezunlarında ya da daha üst eğitim alanlarda %70'lere gidiyor. İşte eğitim almamış ya da ilkokul eğitimi almış kişilerde %15-30 aralarına iniyor. Dolayısıyla gene dezenformasyona bağlanan bir konu çıkıyor.
Aslında şimdi sen şöyle ki pek çok farklı boyuttan bahsettin bu süreçte. Bir işte tanımların bilinmesi, iki davranışlar ve belki davranışların değiştirilmesi gibi. Şimdi Türkiye'nin yine bir resmine bakarsak, internet kullanımına oranla dijital vatandaşlık bilinci açısından sence hani aslında çok güzel toparladın ama gelişmesi gereken alanları tekrar bir özetlemen gerekirse nasıl sıralarsın?
Tabii. Ya şöyle özetleyeyim, şöyle toparlayayım. Şimdi dijital vatandaşlık dediğimiz zaman altında farklı boyutlar var aslında. İşte dijital erişim dediğin gibi biri, dijital güvenlik, dijital sağlık ve denge, dijital ticaret, dijital iletişim gibi. Şimdi bunların bütününe baktığımız zaman Türkiye'de en internet kullanımına kıyasla en geride kalan şeyler dijital iletişim ve dijital görgü kuralları. Yani birbirimizle iletişim kurarken kullandığımız dil, üslup, bakış açısı açısından işte nefret söylemine girmek, işte öfke kontrolünün eksik olması, nezaket dilinin çok hızlı geride bırakılması gibi unsurlara çok düşüyoruz, davranışlara çok giriyoruz ve dijital vatandaşlık açısından en olumsuz davranışların, en dijital vatandaşlık pratikleriyle ters düşen noktaların bulunduğu yer dijital iletişim ve dijital görgü kurallarına uyum. Türkiye'de en büyük gelişme alanı orada. Dijital hak ve sorumluluklar diyebileceğimiz bir başka başlıkta gene iletişim ve görgü kuralları gibi geride kalan unsurlar. Ama en yukarı çeken de bize aslında fonksiyonel bir unsur. Dijital erişim dediğimiz, internete ne kadar yaygın erişebildiğimiz konusu en dijital vatandaşlık pratiklerine yakın olduğumuz, iyi dijital vatandaşlık pratiklerine yakın olduğumuz nokta.
Anladım. Yani aslında internete erişme konusunda iyi bir toplumuz. Hani bunda çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama hani burada birbirimizle belki nasıl iletişime gireceğimiz ya da burada bizim haklarımızın ne olduğunu bilmemiz konusunda bir tık daha bilinçlenmemiz gerekiyor diye anlıyorum ben.
Evet, evet, orada bilinçlenmek için ciddi bir alan var.
Ciddi şimdi peki o zaman birazcık şeyi konuşalım isterim ben. Hani Türkiye'nin de belki hani biraz tekrar dışına çıkıp bunu konsept olarak ele aldığımızda Eren ben yine sana geri dönmek istiyorum. Şimdi bu dijital vatandaşlığın aslında 9 elementinden bahsettik. Can hani bunların yansımalarının da ülkede nasıl gözüktüğünü çok güzel anlattı bize ama dijital vatandaşlık bilincinin yayılmasının önündeki bu engeller nelerdir sence? Yani mesela en basitinden daha demin verilen örnekte olduğu gibi işte internete girebildikten sonra buradaki iletişim alanında belki eksiklerin yaşanması, işte ne bileyim insanların güvenlik alanında, gizlilik alanında belki ya da dijital okuryazarlık alanında sıkıntılar yaşamasının, engellerle karşılaşmasının önündeki en temel sebepler nelerdir sizin gözlemlerinize göre?
Tabii şimdi bunun önünde çok ciddi engeller olduğu açık. Yani birincisi yani Türkiye gibi ülkelerin çok dinamik olduğunu ve bu teknolojik gelişmelere çok hızlı adapte olduğunu görmek gerekiyor. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu yerlerde. Doğalında bu dönüşümün etkileri de yani teknolojik alandaki, dijital alandaki dönüşümün sosyal sonuçları da çok belirleyici olabiliyor ve sıkıntılı olabiliyor. Şimdi bu noktada tabii öncelikle bir kamusal alana bakmak gerekiyor. Yani örneğin devletlere, hükümetlere. Onların dünya genelinde de süreci takip edip, yorumlayıp, ona müdahale etme noktasında ciddi yetersizlikler yaşadıklarını görüyoruz. Yani birinci sorun zaten sürece müdahale etme, anlama, algılama ve bunu yasal bir düzende regüle etme meselesi. İkinci sorun ise bunları yapması gereken bu kurumların, siyasi partilerin, hükümetlerin, devletlerin aslında bu alandaki olumsuz birçok sorunu büyütecek şekilde çalışması, yani çözmek yerine örneğin otoriter, baskıcı rejimler kurulması, denetim, gözetim toplumları oluşturulması, troll orduları hem ülkemizde de büyük bir sorun ama aynı zamanda ABD'den İngiltere'ye kadar hemen her ülkeyi kapsayan bir sorun. Yani siyasi hareketlerin de bu olumsuz yalan haber gibi, işte nefret söylemi gibi, troll orduları gibi, yani yalan haber yayan otomatik veya gerçek insanların oluşan bu hesaplar. Yani bunlar birincisi ciddi bir sorun oluşturuyor. İkincisi şirketler nezdinde belki bu işe bakmak gerekiyor. Hem platformlar hem de diğer tüm şirketler, yani buraya reklam veren şirketler açısından. Kişiselleştirilmiş reklamların getirebileceği ciddi sorunlar ortaya var. Burada özellikle kişilerin psikolojik durumları, risk altındaki, hassas durumdaki topluluklar açısından işin kontrolü çok daha zor. Doğalında meselenin bir ürün tanıtımından bir manipülasyona dönüşmesi sorunu var. Yani bu anlamda da ciddi bir mesele var ama bu alanda hem kar edilen bir alan olduğu için hem de kontrolü zor olduğu için ciddi bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Yani bu alanda aslında en güçlü sistem içindeki en güçlü kurumların bu sorunların çözülmesi konusunda attığı adımlarla sorunları büyütme noktasında yaptığı çalışma arasında ciddi bir tutarsızlık var. Onunla beraber de aslında toplumların yaşadığı kendine özgü sorunları da katmak gerekiyor. Yani kutuplaşmış toplumlarda siyasal veya sosyal anlamda ciddi sorunlarını çözememiş toplumlarda elbette bu sorunların çözümü noktasında kullanmak mümkünken dijital imkanlar daha da kötüye gitmesine de neden olabiliyor. Yani aslında çok kapsamlı bir meseleden bahsediyoruz. Yani online ticaret çok muazzam bir imkan ama aynı online ticaretle işte insanlar ekonomik anlamda çöküşe de gidebilir. Yani çünkü o bir bilgi, bir bilinç gerektiren bir konu. Bunun gibi birçok örnek vermek mümkün ama aynı, yani burada mesele teknolojide değil, o teknolojiyi kimin nasıl kullandığı noktasında bir bilinç oluşturmada. Çünkü siz örneğin dronlarla insanlara bomba da atabilirsiniz, ilaç da taşıyabilirsiniz. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Yani bu mesele ön planda. Toplumların da bu noktada baskı kurabilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Şahane. Şimdi o zaman aslında bu noktadan ele alırsak ben biraz şöyle anlıyorum. Şimdi aslında hani daha demin hani en başından beri konuşuyoruz. Şimdi dijitalleşmeyle birlikte aslında hani hem iyisi hem kötüsü olabilen, işte ne bileyim, mesela internette var oluyorsak eğer bununla birlikte gelen işte siber zorbalık gibi riskler, veri hırsızlığı gibi riskler, hacklenme gibi riskler ve benzeri var. Şimdi senin de daha demin anlattığın gibi aslında bu tarz sorunların ya da engellerin üstesinden gelebilmek için farklı kurumlar farklı farklı şeyler yapıyorlar. İşte devletlerin aldığı belirli önlemler var, özel şirketlerin aldığı belirli önlemler var, sivil toplumun aldığı belirli önlemler var ya da akademinin, sizler gibi insanların yaptığı araştırmalar var. İşte hani sorunları anlamak ve benzeri açısından. Şimdi bunlar çok güzel ama bir de tabii ki birey olarak bizim hani var, burada varoluşumuzun da getirdiği belirli sorumluluklar var diye düşünürsek, bu tarz sorunların, yani sizin en başından beri anlattığınız sorunların biraz daha çözüme ya da pozitife evrilebilmesi için dijital vatandaşlık kavramının ya da bu bilincin geliştirilmesinin nasıl bir çözüm olabileceğini ya da bir çözüm olabileceğini düşünüyor musun Eren?
Evet, yani bu konuda bir bilinç artışının, bir tartışmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçlar kesin şöyledir, yani cevaplar budur şeklinde değil ama toplumun bunu tartışması önemli. Çünkü şöyle bir durum yaşıyoruz, yani hem kişisel yaşamımız, hem ailevi yaşamımız, hem sosyal ilişkilerimiz açısından artık online dünyanın, sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var. Örneğin çocukların gelişmesi noktasında, mesela bu İngiltere'de çok tartışıldı. İşte birçok bazı gençlerin intihar etmesi, bunu sosyal medyada paylaşması ama ailenin haberinin olmaması gibi, yani bu niyetlerini, sıkıntılarını paylaşması ya da herkesin elinde bir telefon olması ama herkesin farklı haberler, yazılar, reklamlar görmesi, farklı ilgilerin olması aslında o ailevi yaşamı da ciddi anlamda sıkıntıya düşürebiliyor veya çocukların ya da kendini korumakta daha zorlanan kesimlerin, hassas kesimlerin daha ciddi sorunlar yaşamasına neden olabiliyor. Bunu farklı örneklerle anlatmak da mümkün ama örneğin kişilerin psikolojik dünyasının, akıl sağlığının korunması açısından da bunun bir yararı var. Yani sizin sosyalleşmeniz sizi kariyer anlamda, sosyal anlamda geliştirebilir, öne çıkartabilir ama aynı zamanda sizin siber zorbalığa uğramanız, insanların sizlerle bir şekilde dalga geçmesi, sizi zor duruma sokması, sizin tüm akıl sağlığınızı veya sosyal yaşamınızı da olumsuz etkileyebilir. Yani bu anlamda da çok ciddi etkileri var. Doğalında bireylerin kendi koruması önemli. Burada kamunun, şirketlerin aldığı önlemler veya belli teknik çözümler çok önemli. Ama öncelikle kişilerin bundan haberdar olması önemli. Yani burada bir yalan haber olabilir mi? Burada bir manipülasyon olabilir mi? Burada bir yanlış bir algılayış olabilir mi? Bunu görmek, bunu tespit etmek, kişinin bunu sorgulaması önemli. Bizim yaptığımız araştırmada literatürde bazı araştırmalara da değindik. Mesela orada şöyle bir sonuca vardık. Yani bir araştırmadan bunu öğrenmiş olduk. İnsanlar özellikle kendi düşüncelerine yakın manipülasyonları, komplo teorilerini veya yalan haberleri kabul etmeye daha yatkın oluyorlar. Ama ikinci bir kez düşünme fırsatı verildiği zaman orada aslında ki abartıyı, yalanı, manipülasyonu tespit edebildiklerini görüyoruz. Biz aslında sosyal, yani yaşamımızda o kadar çok iç içe geçiyor ki, mesela işte çalışırken bir boşlukta ya da akşam dinlenirken farklı bir ortamdayken bir anda sosyal medyaya girip orada bir şeyi beğenip ya da bir mesaj atabiliyoruz. Sinirli bir anımızda farklı bir tavır sergileyebiliyoruz. Okumadığımız yazıları manipülatif bir şekilde, eğer verilmişse o şekilde yayılmasına sebep oluyoruz. Bunun gibi birçok sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz ve o sıkıntıların yayılmasına sebep olabiliyoruz. O nedenle bu bilincin hem kişinin kendisi içinde hem ailesinde hem de yakın sosyal çevresinde geliştirilmesi, çözüm örneklerinin ortaya konması, insanların daha bilinçli kullanması çok önemli bir yerde duruyor. Bunların geliştirilmesi tabii hem şirketler, hem hükümetler, hem siyasi partiler üzerindeki baskıyı ya da denetimi de artıracaktır. Bu anlamda daha net, olumlu talepler ortaya çıkacaktır. Çünkü artık bundan geri kaçış yok, bundan hani kurtulmak gibi bir durum yok zaten. Hani kurtulacak bir şey olarak zaten tanımlamamak gerekiyor. Ama bunu anlamak, algılamak, bunu yorumlamak çok önemli. İşin teknik kısmını öğrenmek zaten pek mümkün değil birçok konuda. Ama en azından bir teknolojinin ya da bir gelişmenin, bu anlamda inovatif bir gelişmenin nasıl sonuçları olabileceğini en azından algılamak, toplumsal anlamda bunu belli bir bilince çıkarmak önemli diye düşünüyorum. Bunun için de yine şirketlere, kamuya, yerel yönetimlere, birçok kuruma yer düşüyor. Ama tabii sonuçta bireylerin de bu noktada çaba harcaması gerekiyor.
Şahane, teşekkür ederim bu içgörüler için. Son soruya geçmeden önce Can, ben sana da bir son kez sözü vermek isterim. Eklemek istediğin bir şeyler var mı bu noktalarda diye.
Teşekkürler. Yani Eren'in dediğine ek olarak şunu söyleyebilirim çok kısaca özetlemek gerekirse. Yani araştırmadan çıkan da baş sonuç, dijital vatandaşlığın gelişmesi için en kritik nokta halkın donanımının artması bu konularda. Yani ben bir sosyal medya hesabım varsa ve takipçilerime işte sansasyonel, duygu yüklü ama yanlış bir bilgiyi yayıyorsam bunun karşılığında ne alıyorum? Bu önemli. Ve bunun karşılığında eğer daha çok takipçi, alkış alıyorsam ya da beni eleştiren ya da sevmediğim birinin üzerine girilmesi, topluca linç edilmesi, susturulması gibi bir sonuca ulaşıyorsam burada işte dezenformasyon, nefret söylemi daha kolay yayılacaktır. Ama bunun karşılığında ben işte benim dediğimin hızlı şekilde yanlışlığını tespit eden belki işte yanlışlığının hızlı şekilde ortaya çıktığı ve yayıldığı bir tepki alıyorsam ve bir işe yaramıyorsa, yani beni popülerleştirmek ya da işte başkalarını, beni eleştirenleri durdurmak açısından bir faydası olmuyorsa bana, o zaman bir takım normlar daha, yani dezenformasyon yaymak daha etkisiz bir yol olur. Daha verimsiz bir iletişim yolu haline gelmeye başlayabilir. Dijital vatandaşlığın az bilindiği ortamlarda dezenformasyon etkili bir ikna mekanizması olabilir mesela. Ya da nefret söylemi etkili bir popülerleşme mekanizması olabilir. Bunun engellenmesi ya da önüne geçilmesi için de araştırmanın çeşitli bulgularına baktığımız zaman evet, farklı kuruluşların farklı rolleri olur ve olmalı. Ama en kritik şey halkın donanımının artması ve o yönde neler yapabiliriz diye kurumların kendisine sorması. Halkın donanımının artması başlığı içinde birçok şeyden bahsedebiliriz. İşte eğitim müfredatlarının buna göre daha iyi şekillenmesi, herhangi bir bilginin, işte alternatif bakış açılarının, görüşlerin okunabildiği, görülebildiği bir işte basın medya özgürlüğü ortamının desteklenmesi gibi ve tabii işte sosyal medya kuruluşlarından çeşitli eğitim kuruluşlarına, devlet kuruluşlarına bunları destekleyen ve kendi imkanları dahilinde bunlarla ilgili aksiyonlar alan kuruluşların olması en kritik şey. Ama yani senin de dediğin gibi Ece, bunu dijital yani dijital, bütün o dijital araçlar birer araç adı üstünde iyi ve kötü kullanımları mümkün. Dolayısıyla halkın kötü kullanım nedir, iyi kullanım nedir, nasıl ayrışır ve nasıl tespit edilir gibi konularda donanımının, bilgi seviyesinin artması en verimli çözüm uzun vadede.
Anladım. Aslında yani bu konu gerçekten belki bir 3 bölüm daha tartışmamız gereken bir konu ama güzel bir yerde, bence değerli bir yerde toparladık. Çok sindirilmesi gereken, üzerine düşünülmesi gereken şeyler konuştuk. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sizleri bırakmadan önce ben son bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim bu podcast'imizin en önemli sorularından bir tanesi bu. Yayın biterken her konuğumuzdan bir de şarkı önerisi istiyoruz. Dinleyicilerimiz bu bölümü dinledik, yani bitirdikten sonra Spotify'dan bir şarkı açacak olsalar hangi şarkıyı göndermek isterdiniz? Can senle başlayalım istersen.
Tamamdır. Ya ben direkt bu soruyu duyunca aklıma şey geliyor, bu araştırmayı yaparken bir ekip arkadaşımın, hatta buradan kendisine Berk Çoker'e de selamlarımı iletiyorum, mutlaka dinleyecektir. Pilli Bebek'ten Bak diye bir şarkı vardı ve direkt raporunuza bu şarkıyı koyun, tam sizin mesajınızı anlatıyor demişti. İşte öfke yangınlarından kurtulsan, gök mavinin altında uzansan gibi, böyle bir öfkeden nefretten uzak dur, hayallerinin peşine git, hayatın tadını çıkarmaya çalış gibi, tam böyle dijital vatandaşlığın mesajıyla uyuşan bir şey önerisi olmuştu, şarkı önerisi olmuştu. Direkt o aklıma geliyor.
Teşekkür ederiz. Mesajlı bir içerik oldu. Eren sende ne var peki öneri olarak?
Yani şöyle, ben de bunu düşündüğümde şeyi fark ettim. Demek ki yaşlanıyorum diye düşündüm. Yani o kadar geleneksel, klasik şeyler ben dinliyorum ki hiç son dönemi incelememişim. Böyle 40 yıl, 30, 50 yıl önceden de şarkılar önermeyeyim dedim. Böyle hani Zülfü Livanelilerden falan. Ama o nedenle dedim, biraz düşününce şey olabilir. Hani Karsu'dan Siyah olabilir. O hani yeni bir şey diye onu öneriyorum ama onun da şarkısını 2018'de çıkmış zaten. Hani o da çok yeni sayılmaz aslında. Ama en azından ben bu kadar yakına gelebildim. Onu önereyim.
Aramıza hoş geldin. O zaman seni de 2010'lara evet, avantajı.
Yani dijital sevindim. Teknolojilerden, yapay zekalardan bahsediyorum ama kafa ve müzik anlayışı 90'larda benim hala.
Olsun, ne güzel. O zaman aslında önce dünya barışını bulduktan sonra Karsu'yla o zaman barış ortamında şey yapıyoruz. Dinlendiğimiz bir müzik serüvenine çıkıyoruz diyelim. Ben gerçekten ikinize de tekrar çok teşekkür ederim. Sizlerle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Bugün burada vakit ayırdığınız için de çok sağ olun tekrardan. 10. bölümümüzün sonuna geldik. Ben dinleyicilerimize de buradan şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Eğer bir yorumunuz vesaire olursa, hani konuşmak istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler olursa da Facebook istasyonu özelinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.